Çünkü Tanrı dünyayı o denli sevdi ki, biricik oğlunu verdi öyle ki, her kim ona iman ederse yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun diyor İncil'den Yuhanna 3, 16. ayet. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ve biricik oğlunu verdi. Neden? Ona iman eden sonsuz yaşama kavuşsun diye. Burada değerli dinleyicilerimiz, dikkatimizi çeken iki nokta vardır. Birincisi, yeniden doğmamızın gerekliliğidir. Bunu daha önce görmüştük. İkincisi ise insanoğlunun, İsa Mesih'in yukarıya kaldırılması gerekliliği. Evet, İsa Mesih'in yukarıya kaldırıldığı haç, üzerinde bizim günahlarımızı üstlendiği ve böylece bizim çekmemiz gereken cezayı kendisi çektiği için Tanrı'nın ruhu bize ruhsal anlamda yeniden yaşam verebilir. Bunu da daha önce görmüştük, daha önceki ayetlerde. Bu yeni yaşam, yeniden doğuş demektir. Tanrı'nın bizi kabul etmesinin tek yolu da budur değerli dostum. Çünkü yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini asla göremeyeceğiz. Bütün bunların tek nedeni Tanrı'nın dünyayı bizi sevmiş olmasıdır. Birçoklarının yanlış anladığı gibi Tanrı dünyayı sevgisiyle kurtarmamıştır. Kutsal kitap Tanrı'nın dünyayı sevgisiyle kurtardığını söylemez. Çünkü Tanrı sevgisi bir günahlıyı hiçbir zaman kurtaramaz. Tanrı günahlıyı sevgiyle kurtaramaz dostum. Tanrı kayra aracılığıyla, inayetiyle kurtarır. İman yoluyla, kayrayla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimse övülmesin diye iyi işlerin sonucu değildir diyor Efesoslular 2. bölüm 8 ve 9. ayette. Peki Tanrı nasıl kurtarır? İnayetiyle kurtarır dostum. Tanrı dünyayı, yani seni ve beni o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Buradaki oğul elbette ki ruhsal anlamdadır. Şöyle ki ona iman eden kimse yok olmasın ama sonsuz yaşama sahip olsun. Dikkat ederseniz buradaki iman sözcüğü aktif bir sözcüktür ve İsa Mesih'e iman etmek anlamındadır. Biz Mesih'e nasıl iman ederiz? Onun bizim günahlarımızı kendi üzerine aldığına ve bizim yerimize öldüğüne inanarak iman ederiz. İman budur. İsa'nın senin de günahların için çarmıh üzerinde senin yerine öldüğüne iman etmelisin. Böyle bir iman, seni günahlarından kurtaracak olan imandır. Elçi Yuhanna, Yuhanna 3. bölüm 17-18 ayetlerde şöyle devam eder sözlerine. Çünkü Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak amacıyla göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyense nasıl olsa yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Burada İsa Mesih'in ilk gelişinde bir yargıç olarak gelmediğini görüyoruz. Kendisiyle kardeşi arasında hakemlik yapması için İsa'ya gelen adama İsa, "Ey adam, kim beni üzerinize yargıç ya da hakem yaptı?" diyerek karşılık vermişti. Evet, İsa Mesih yeryüzüne ilk gelişinde bir yargıç olarak gelmemişti. İlk gelişinde İsa Mesih kurtarıcı olarak gelmiştir. Ama İsa Mesih ikinci kez geldiği zaman bir yargıç olarak gelecektir. İsa burada babanın kendisini dünyayı yargılamak için değil ama dünya kendisi aracılığıyla kurtulsun diye gönderdiğini söylüyordu. İsa'ya iman etmeyen kimse zaten yargılanmıştır. Evet değerli kardeşim, eğer İsa Mesih'e iman etmiyorsan sen de çoktan yargılanmış bir durumdasın. Niçin? Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemişsin. Bu durumda yargılanmak durumuyla karşı karşıyasın. Bu güzel isim İsa ismidir. İsa ismi dünyayı günahlarından kurtaran kişi anlamına gelir. Bu isme iman eden bir kimse yargılanmaz ama sonsuz yaşama geçmiştir. Unutmayın ki İsa Mesih bu sözleri kendisi bir Ferisi olan Nikodimos'a söylüyordu. Ferisiler Mesih'in yeryüzüne bir yargıç olarak geleceğine inanıyorlardı. Eski antlaşma kayıtları Mesih'in gelişini iki yönle ele alırlar. Birinci gelişinde Mesih'in suçlarımızın karşılığını ödemek için çarmıh üzerinde ölmeye gelen bir kurtarıcı olarak, İkinci gelişinde de tüm dünyayı ve insanları yargılayan bir yargıç olacaktı. Ferisiler, eski antlaşma kayıtları Mesih'in yargıç olarak geleceği konusunda ön bildirilerde bulunduğu için Mesih'i bu gücüyle bekliyorlardı. Mezmur 2. bölüm 9. ayette onları demir bir çomakla kıracaksın sözü yazılıdır. Daniel peygamber de Mesih'in yargıç olarak geleceğini Daniel 7:13-14'teki ayetlerde bildirmektedir. 45. mezmur Mesih'in yeryüzünü doğrulukla yönetmesinden, Yeşaya 11 ve 12. bölümlerde Mesih'in doğrulukla hükmedeceğinden söz eder. Rabbimiz İsa Mesih, Nikodemus'a Tanrı'nın oğlunu dünyayı o zaman yargılamaya göndermediğini, tam tersine onu dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdiğini açıkça söylüyordu. Dünya sözcüğü Yunanca'da kosmos sözcüğüdür. Tanrı'nın kurtuluş planı tüm yeryüzünü, dünyayı kurtarmaya yöneliktir. İsa Mesih ilk gelişinde dünyayı yargılamaya ya da suçlu çıkarmaya değil ama dünyayı kurtarmaya gelmişti. Mesih'e iman eden bir kimse asla yargılanmaz. İsa Mesih'e iman etmeyenler ise çoktan yargılanmışlardır. Bugün dünyanın yargılandığını düşünen insanların sayısı pek çoktur. Hayır, dünya henüz yargılanmıyor dostum. Dünya bugün kayıptır. Sizle ben kayıp bir dünyada yaşıyoruz. Kaybolmuş olduğumuzu görüp anlamak için son yargıyı beklememize hiç gerek yoktur. Bizim durumumuz bir hapishanede tutuklu bulunan ve kendisine tanınan affı kabul edip etmediği sorulan bir tutsağın durumuna benziyor. İncil'in haberi budur sevgili kardeşim. Sana yargılanmakta olduğunu değil ama çoktan yargılanıp sonsuz ölüm cezası giydiğini ve infazın yerine getirilmesi için beklediğini söylüyor. Ama İncil aynı zamanda sana af sağlandığını da söylüyor. Buradaki önemli nokta sana tanınan bu affı, bu bağışı kabul edip etmeyeceğindir. Sana tanınan bu affı kabul edersen ölüm cezasından kurtulacaksın. Evet, İncil'in sevinç getirici haberinin özü budur. İncil çoktan yargılanıp sonsuz ölüm cezasına çarptırılan günahkarın kurtulabileceğini müjdeler. Bundan daha güzel bir haber olabilir mi? Yargı şudur diyor Yuhanna 3. bölüm 19-21. ayetlerde. Dünyaya ışık geldi ama insanlar karanlığı ışıktan daha çok sevdiler. Çünkü onların işleri kötüdür. Çünkü kötülük yapan herkes ışığa kim besler ve yaptıkları ortaya çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Gerçeği uygulayan ise yaptıklarının Tanrı bağlılığında yapıldığını göstermek için ışığa gelir. Gördüğünüz gibi bu dünyanın yargılanışıdır. İsa Mesih'in çarmıha gerildiği gün dünya bu kararı vermiştir. Şimdi dünyanın aldığı bu karar yargılanmalıdır. Yargı ya da hüküm şudur, dünyaya ışık geldi. Ama insanların işleri kötü ve karanlık olduğundan dolayı insanlar ne yaptılar? Karanlığı ışıktan, aydınlıktan daha çok sevdiler. Karanlık bir odaya ışık girecek olduğunda içeride bulunan hamam böcekleri hemen karanlığa doğru koşarlar. Bir gün genç bir kız dinleyicimizden bir mektup almıştım. İsa Mesih'e iman etmezden önce Rabbin sözleriyle ilgili radyo yayınlarına hiç değer vermezmiş. Doğrudur. İnsan karanlıkta yaşarken ışığa gelmek istemez. Ancak Mesih'e gelenler ışığı isterler. Dikkat ederseniz Rabbimiz bu ayette birçok şeye negatif açıdan yaklaşmaktadır. Kötülük işleyen herkes ışıktan nefret eder ve işleri açığa çıkmasın diye ışığa gelmez. Bugün hemen hemen her platformda pozitif düşünmenin gücünden söz ediliyor. Ama inanın dostum, olumsuz düşünmede ve olumsuz konuşmada çok daha büyük bir güç ve etki bulunmaktadır. İsa'nın söylediği diğer sözlere de dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle diyordu İsa, ben doğruları değil ama günahkarları çağırmaya geldim. Ve yine insanoğlu hizmet edilmeye değil ama hizmet etmeye ve birçokları uğrunda canını fidye, kurtulmalık olarak vermeye gelmiştir. Tanrı oğlunu bu dünyaya, dünyayı yargılasın diye göndermemiştir. İsa burada işleri kötü olan herkes ışıktan nefret eder demektedir. Diğer bir deyişle bilerek ve devamlı olarak yanlış yapan kimseler ışığı sevmezler. Doğru olmayan yolda gidenler, karanlıkta yürüyenler, kötülük işleyenler ışığı sevmezler. Burada ışık ve gerçek sözcükleri benzer anlamlarda kullanılmışlardır. Gerçeği uygulayan kişi ışığa gelir. Yanlış ve karanlık her zaman ışığın ve gerçeğin karşısındadırlar. Evet, böylece İsa Mesih Nikodemus'la olan konuşmasını tamamlamış oluyordu. Bundan sonraki kesimde ise Yahya peygamberin, diğer adıyla vaftizci Yahya'nın İsa Mesih'e ilişkin yapmış olduğu tanıklığa bakacağız. Bundan sonra İsa ile öğrencileri Yahudiye yöresine gittiler. Orada İsa onlarla kalıyor ve vaftiz ediyordu. Yahya da Salim yakınında Aynun'da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. Birçokları gelip vaftiz oluyordu. Yahya daha cezaevine atılmamıştı. Yuhanna 3:22-24 ayetler arası. Bu dönemde vaftizci Yahya göklerin egemenliği yaklaştı diyerek hala insanlara vaaz edebiliyordu. Yahya peygamberin tutuklanarak cezaevine atılması Rab İsa Mesih'in çölde denenmesinden sonra olmuştur. Bunların böyle olduğunu İncil'in diğer müjde kesimlerinden öğreniyoruz. Yahya'nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında dinsel paklanma töresi konusunda bir tartışma çıktı. Yahya'ya varıp Rabbi dediler, bak Ürdün'ün karşı yakasında seninle birlikte olan, kendisine ilişkin tanıklık ettiğin kişi vaftiz ediyor ve herkes ona gidiyor. Yuhanna 3:25-26 ayetler. Bu çok ilginç bir sözdür. Bence Yahya'nın öğrencileri kıskançtılar. Yahya'ya İsa'nın adını anmamasını öğütlüyorlardı. Yahya İsa'nın adını hiç anmazsa çok daha iyi edeceğini düşünüyorlardı. Ve yine Yahya'ya İsa'ya tanıklık etmemesi gerektiğini ima etmeye çalışıyorlardı. Çünkü herkes artık İsa'nın peşinden gidiyordu. Yahya'nın öğrencileri bu tutumlarıyla kıskançlıklarını gizleyemiyorlardı. Açıkçası Yahya'nın bu gidişle bütün öğrencilerini kaybedebileceğinden korkuyorlardı. Yahya peygamber burada çok kesin bir açıklamada bulunuyordu. Onda kıskançlığın hiçbir izi olmadığını onun şu sözlerinden açıkça görüyoruz. Yahya şöyle yanıtladı. Eğer kendisine gökten verilmezse hiç kimse kendiliğinden bir şey alamaz. Ben Mesih değilim ama onun öncüsü olarak gönderildim dediğime siz kendiniz tanıksınız. Gelinle kim evleniyorsa güvey odur. Ama güveyin ayakta durup dinleyen arkadaşı onun sesini duyunca çok sevinir. Böylece sevincim doruğuna erdi. Ona yükselmek, ona büyümek, bana ise küçülmek gerekir. Evet, o büyümeli, ben küçülmeliyim. Kadınlar arasında doğan en büyük insan ve eski antlaşma peygamberlerinin sonuncusu olan Yahya peygamber İsa'ya ilişkin böyle diyordu. Yahya peygamber kiliseye, Mesih inanlılarının oluşturduğu topluluğa ait değildir. Bunu onun şu sözlerinden anlıyoruz. Gelin kiminse güvey odur. Peki kimdir gelin? Gelin, imanlılar topluluğu olan kilisedir kardeşim. Gelin kiminse güvey de odur. Peki ama Yahya kimdir? Yahya güveyin dostudur, güveyin sadıcıdır. Yahya kuzunun yani İsa'nın düğün şölenine elbette katılacaktır ama kendisi imanlılar topluluğuna ait değildir. Yahya peygamber Mesih'in geldiğini duyurmak için eski antlaşma sayfalarından yeni antlaşma sayfalarına yürüyen eski antlaşmanın en son peygamberidir. İnsan kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. Evet, bu gerçek yeni antlaşmada sık sık karşımıza çıkacaktır. İsa Mesih'in kendisi de bu doğrultuda şöyle söylemiştir. Babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez. Ne çarpıcı sözler değil mi? Ve Yahya peygamber sözlerini İsa Mesih büyümeli, bense küçülmeliyim diyerek tamamlıyordu. Böylelikle Yahya peygamberin görevi de sona ermiş bulunuyordu. Yüceden gelen herkesten üstündür. Yeryüzünden olan yerseldir ve yerden konuşur. Gökten gelen herkesten üstündür. Ne görmüş ve duymuşsa buna tanıklık eder ama tanıklığını kimse kabul etmez. Onun tanıklığını kabul eden, Tanrı'nın gerçek olduğuna mühür basmıştır. Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini konuşur. Çünkü Tanrı ruhu sınırsız vermez. Baba oğlu sever. Her şeyi onun eline vermiştir. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Oğlu dinlemeyen ise yaşam yüzü görmez. Tanrı'nın öfkesi onun üzerinde kalır diyor Yuhanna 3. bölüm 31-36 ayetler arasında. Yahya peygamber İsa Mesih'in kendisinden çok daha büyük olduğunu açıkça dile getiriyor ve İsa Mesih ile ilgili olarak şu muhteşem açıklamada bulunuyordu. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Eğer siz de İsa Mesih'e iman ediyorsanız şimdiden sonsuz yaşama sahipsiniz. Değerli dostum, bundan daha kesin bir açıklama olamaz. Vaftizci Yahya bile burada kurtuluş müjdesini İncil'i vaaz ediyordu. Yahya insanların Mesih'siz kayıp olduklarını ama İsa Mesih'e iman etmekle sonsuz yaşama sahip olacaklarını söylüyordu. Gerçekten de bu Yahya'nın çok büyük bir tanıklığıydı. İsa Mesih'in canlı ve en büyük tanıklarından birisiydi o. Ne diyor Yahya peygamber? Yüceden gelen herkesten üstündür. Yüceden gelen İsa Mesih'tir. Yeryüzünde olan yerseldir ve yerden konuşur. Gökten gelen herkesten üstündür. Yahya İsa'nın gökten geldiğini söyler. Babanın oğlu sevdiğini söyler. Her şeyi onun eline vermiştir diyor Yahya. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Bu kadar kesin ve açık söylüyor. Oğlu dinlemeyen ise yaşam yüzü görmez ve Tanrı'nın öfkesi onun üzerinde kalır. Ama oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Sen de dostum İsa'ya iman ettiğinde sonsuz yaşamım vardır diyebilmelisin, demelisin, diyebilmelisin. Eğer diyemiyorsan o zaman senin imanında bir eksiklik var. Ama İsa Mesih'e iman etmemişsen benim sonsuz yaşamım var diyemezsin. İşte Tanrı seni buna çağırıyor. Bu nedenle İsa Mesih geldi ki Tanrı'nın öfkesini, kızgınlığını kendi üzerine alsın ve senin günahların için çarmıha gitsin ve böylece bu yolla sen sonsuz yaşama kavuşasın.